Ayrım 3, sayfa 22.
La ilahe illallah hususunda halkımızın hataları. Türk insanı genel olarak La ilahe illallah'ı dalalet ettiği manaları kabul etmektedir. Ama maalesef ki insanlarımızın bilgisizliği ve ilgisizliği nedeniyle hataya düştüğü birkaç nokta vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Birinci hata. Halkımızın düşmüş olduğu birinci hata Allah'ın kanun koyucu oluşundaki hatadır. Konumuzun girişinde de vurguladığımız gibi Allah nasıl bir tek yaratıcı ise aynı şekilde aynı kanun koyucudur. Aynı zamanda kanun koyucudur. Yaratan o olduğu gibi yöneten de odur aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah tek hakim, tek egemen ve tek kanun koyucu olduğundan bahseder. Üste zikrettiğimiz ayetleri tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Araf suresi 54. Dikkat edin, yaratmak da, yarattıklarına emretmek, hükmetmek de Allah'a aittir. Egemenlik, hakimiyet yalnızca Allah'ındır. Yusuf suresi 40. Kehf suresi 26'da O hakimiyetine hiçbir kimseyi ortak etmez. Evet. Görüldüğü gibi tüm bu ayetler hakimiyetin, egemenliğin ve kanun koyma hakkının yalnızca Allah'a ait olduğunu ifade etmekte ve bu noktada çok net bir yol çizmektedir. Şunu hatırımızdan çıkarmamamız gerekir ki, insanoğlu asla kendisi gibi bir insan olan hem cinsleri için hayatlarını ona göre şekillendirecekleri kanunlar koyamaz. Bu kesinlikle Allah'ın hakkıdır. Her kim Allah'ın bu hakkını bir başka merciye verirse kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Dikkat ediniz. Şu anki uygulanan kanunları benimsemesek bile bundan razı olmuş gibi bu sistemin içinde göz yummak bir nevi Allah'ın hakkını savunmamak ve pasif kalmak durumunu ortaya çıkarabilir. Bu yüzden Allah'ın hükmedici olduğunu, yeryüzünde hakimiyetin onun olduğunu, onun emirlerinin yürütülmesi gerektiğini gerek dille, gerek hal diliyle, gerek mücadele metoduyla bu şekilde cihat etmemiz gerekiyor. İnsanoğlu hiç mi kanun koyamaz? Konu başlığı altında. Laf buraya geldiğinde bazı kimseler şöyle bir itiraz getirmektedir. Hocam, sen böyle diyorsun ama Kur'an'ın indiği zamanda bizim yaşadığımız çağın problemi olan bazı şeyler, mesela trafik problemi gibi şeyler yoktu. Şimdi insanoğlu trafikte alakalı kurallar koysa bununla şirke mi girmiş, düşmüş olur? Ve yine bazıları şöyle demektedir. Hocam, sen evinde veya iş yerinde hiç mi kural koymuyorsun? Bu itirazlar çok mantıklı ve yerinde itirazlardır ama işin aslına bakılırsa bunlar bizim söylediğimiz şeyle farklıdır. Bu itirazlara cevap vereceğim ama önce şunu ifade etmek isterim. Biz mutlak anlamda kanun koyma hakkının Allah'a ait olduğundan bahsediyoruz. Yani bizim anlattığımız şey şudur. Hayatta kim hükmedecek? Kimin kanunları egemen olacak? Kim tek otorite kabul edilecek? İşte bizim ısrarla üzerinde olduğumuz nokta burasıdır ve bu noktada Allah'ın birlenmesi gerekmektedir. Aksi halde Allah'ın temel kurallarına riayet ederek ve İslam'ın asıllarına bağlı kalarak Allah'ın sükut ettiği konularda içtihat etmek, kural koymak, düzenleme yapmak kesinlikle problem değildir ve Allah bu noktada insana müsaade etmiştir. Ama burada önemli olan temelde Allah'a muhalefet etmemek, onun kurallarını çelişmemektir. Burası anlaşılırsa mesele kesinlikle çözülme kavuşacak ve herkes konumunu bilecektir. Ben meselenin biraz daha iyi anlaşılması için yakın dönem alimlerinden birisi olan Said Havva'nın konuya ilişkin bir değerlendirmesini aktarmak istiyorum. O, İslam adlı eserinde La ilahe illallah'ı bozan ve insanı şirke düşüren maddeleri zikrederken şunları söylemiştir. Demokrasi ismiyle anılan idare tarzı da buna, yani insanı şirke düşüren şeyleri girer. Çünkü demokrasi, parlamento veya başka bir mecliste idarenin yürütülmesi ve sözün çoğunluğa ait olmasıdır. Bu meclis dilediği kanunu çıkarır. Bu hareketi bazı ülkelerde olduğu gibi ancak anayasa sınırlayabilir. Fakat anayasanın kendisi hazırlanırken yine hiçbir sınır tanımadan çoğunluğun görüş ve düşüncelerine göre hazırlanmaktadır. Bu kanun koyma, helal ve haram tayin etme yetkisini insana vermektir ve şirktir. İslam toplumunda bizi bu şirkten koruyan gerçek ifade bizim şura meclisimizin olmasıdır. Bu meclisin seçimle gelmesinde bir sakınca yoktur. Ancak meclisin her ferdinin ve bütün Allah'ın emirlerine bağlı olmaları şarttır. Allah'ın kendilerine izin verdiği konularda içtihat eder, kesin ve açık nas bulunan konularda olduğu gibi nas'a uyarlar. Şayet nas zanni ise onlar için bir seçme hakkı vardır. Yani Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti anayasal parlamenter düzenle idare edilen ülkelerde anayasa durumundadır. Seçilen meclis anayasaya aykırı kanun çıkaramadığı gibi şura meclisi de Kur'an ve sünnete aykırı düşen kanunları çıkaramaz. Görüldüğü gibi üstad burada zaman insanın hangi noktalarda kanun koyabileceği ve bunun sınırının ne olduğu gerektiğini anlatmaktadır. Üstadın işaret ettiği şeyler çok önemlidir ve tekrar tekrar okumaya değerdir. Bilmemiz gerekir ki insanoğluna verilen yetki sadece ve sadece Allah'ın sükut ettiği, kural koymadığı ve hüküm belirtmediği meselelerde düzenleme yapmaktır. Bunun haricinde bize verilen bir hak yoktur. Allah'ın kural koyduğu, hüküm belirttiği ve net olarak söz söylediği yerlerde kanun yapmaya girişmek ise kesinlikle hakimiyetinde onunla karşı karşıya gelmektir ki bu da şirkin ve insanın dinden çıkaran bir husustur. Şimdi birkaç örnekle bunu izah etmeye çalışalım. Mesela Rabbimiz Nisa 11 ayette şöyle buyuruyor. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Görüldüğü gibi erkeğin mirasta iki, kadının bir pay alması gerektiğini hükme bağlamış, bu Allah'ın koymuş olduğu ve İslam tarihi boyunca uygulana gelen bir kuraldır. Şimdi birisi çıkarsa ve Allah'ın bu hükmüne rağmen mirasta kadın erkek eşittir şeklinde bir kanun koysa durum ne olur? Hiç kuşku yok ki böylesi birisi Allah ile karşı karşıya geldiği için dinden çıkmış ve kafir olmuş olur. Yine Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyuruyor. Maide suresi 38. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir buyurulmuştur. Bu ayette Rabbimiz net bir hüküm koymakta ve hırsıza verileceği cezayı belirtmektedir. Bu da Allah'ın koymuş olduğu ve İslam tarihi boyunca uygulana gelen bir kuraldır. Şimdi birisi çıksa ve Allah'ın hükmüne rağmen hırsızın cezası şu kadar ay hapistir şeklinde bir kanun koysa hüküm ne olur? Hiç şüphe yok ki böylesi birisi Allah'ın kesin hükmüne rağmen hüküm koyduğu için dinden çıkmış ve küfre düşmüş olur. Bir örnek daha verelim. Rabbimiz Nur suresi 2'de buyuruyor ki zina eden bekar kadın ve zina eden bekar erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onları cezalandırmasına şahit olsun buyurulmuştur. Bu ayette Rabbimiz net bir hüküm koymakta ve zina eden bekarlara verilecek cezayı bildirmektedir. Bu da Allah'ın koymuş olduğu kesin ve kati bir kanundur. Şimdi birisi çıksa Allah'ın bu hükmüne rağmen zina serbesttir, suç değildir dese ve bu şekilde bir kanun çıkarsa hüküm ne olur? Bu adam Allah'a karşı karşıya gelmiş olmaz mı? Hiç şüphe yok ki böylesi birisi Allah'ın bu kesin hükmüne rağmen hüküm koyduğu ve Allah'ın bir yasağını serbest bıraktığı için dinden çıkmış ve kafir olmuş olur. Bak değerli kardeşim, burada vermiş olduğumuz örnekler Allah'ın kesin ve net kurallarıdır. İnsanoğluna bu noktada kanun koyması, yasa çıkarması veya bu hükümleri iptal etmesi gibi bir hak verilmemiştir. İnsan ne zaman bu hükümleri iptal ederse Allah ile karşı karşıya gelir. Allah'ın bir hakkında Allah ile karşı karşıya gelmek ise insanı ebedi cehennemlik yapan bir ameldir. Rabbimiz Tevbe suresi 63'te şöyle buyuruyor. İnsanlar hala şu gerçeği bilmezler mi? Kim Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yaparsa ona içinde ebedi olarak kalacağı cehennem vardır. İşte bu en büyük rüsvaylık budur. Rabbimiz kendisiyle sınır mücadelesi yapan ortaya koyduğu hükümlerine rağmen hükümler koyarak kendisiyle karşı karşıya gelen kimselerin ebedi cehenneme gideceğini bildirmektedir. Acaba ebedi cehenneme kim gider? Elbette ki kafirler değil mi? İşte Allah'ın çizdiği sınırların yanına yeniden sınır çizmek, Allah'ın belirlediği hududun yanına yeniden hudut koymak bu kadar tehlikelidir. Allah kendi kitabında bir sınır çizmiş ve bu sınıra içkiyi, kumarı, zinayı, faizi ve benzeri günahları haram kılmıştır. Şimdi sen çıkar bu sınırların yanında bir sınır daha çizer ve bu sınırlarda içki serbesttir, kumar serbesttir, zina, faiz serbesttir dersen Allah ile karşı karşıya gelmiş ve onunla sınır mücadelesine girişmiş olursun. Böyle yaptığında gideceğin yer ayetin net hükmü ile ebedi cehennemdir. Yine aynı şekilde Allah Kur'an'da bir sınır çizmiş ve bu sınırda tesettürü birden fazla evliliği ve cihadı emretmiş veya serbest bırakmıştır. Şimdi sen çıkar da bu sınırın yanında bir sınır daha çizer ve bu sınırları tesettürü birden fazla evliliği veya cihadı yasaklarsan, bunların yapanlara ceza verirsen, bu durumda Allah ile karşı karşıya gelmiş ve onun sınır mücadelesine girişmiş olmaz mısın? Böyle yaptığında da gideceğin yer ayetin kesin ifadesiyle elbette ebedi cehennemdir. İşte mesela bu kadar tehlikeli ve dikkat edilmeye değerdir. Bu nedenle üzerinde iyi düşünmek ve iki konu hakkında aykırı mı, yani Allah'ın hükmü olmayan bir meselede Kur'an'la çelişmeyen bir kural koymak ile Allah'ın kesin kanunu olan bir mesele ona aykırı kural koymanın arasındaki farkı iyi tespit etmek gerekir. Aksi halde her an dinimizi kaybederek şirke düşmüş olabiliriz. Evet, çok hassas bir konu aslında. Şimdi sana benim cümlelerime benzer cümlelerle meseleyi izah eder bir alimin sözlerini nakledeyim. La ilahe illallah diyen, namaz kılan ve oruç tutan bir kimse, Allah'ın kanunlarının dışında başka kanunlar koyduğu veya o kanunlarla hükmettiği zaman onun kafir olacağı konusunda endişe eden zihinlere şu misali veririz. Akşam namazı 4 rekattır diyen bir kimsenin hükmü nedir? Şüphesiz bu kimse kafirdir ve İslam dininden çıkmıştır. Herhangi bir Müslüman bu kimsenin küfründe şüphe eder mi? İşte akşam namazı 4 rekattır diyen kimse ile hırsızın cezası 2 ay hapistir diyen kimsenin arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü her iki emir de Yüce Rab tarafından buyurulmuştur ve bu Yüce Allah'ın indirdiği hükümleri değiştirmektedir. Şu ayeti hiç düşündün mü? Eğer düşünmemişsen gel beraberce düşünelim. Rabbimiz buyuruyor ki Şura suresi 21'de, yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine kanuna yapan ortakları mı var? Ayet o kadar açık ve o kadar nettir ki başka söz söylemeye gerek yoktur. Bu ayet bizlere şunları anlatmaktadır. 1. Allah'ın izin verdiği şeyleri yasa yapmak, Allah'a ortak olmak iddiası ile eş anlamlıdır. Soruyorum, acaba Allah zinaya, içkiye, kumara izin vermiş midir? 2. Allah'ın izin vermediği şeyleri kanun yapma yetkisine sahip oldukları kabul edilenler Allah'a ortak koşulmaktadırlar. 3. Allah'tan başkaları tarafından Allah'ın izin vermediği şeylerin kanunlaştırıldığı düzenler şirk düzenleridir. İşte bu ayet bizlere bunları anlatmaktadır. Üste demiştik ki insan La ilahe illallah dediğinde aynı zamanda Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu kabul etmiyorum demiş olur. Şimdi soruyorum, bir kimse hem böyle diyecek hem de Allah'tan başka kanun koyan ve insanların hayatlarını düzenleme adına
yasalar belirleyen mercileri kabul edecek. Bu ikisi, yani onları da vekil edecek, yani oylarıyla. Bu ikisi hiçbir arada bulunabilir mi? İnanın bu iki şeyin olabileceğini söylemesi hem gündüzün hem de gecenin aynı anda bir araya gelebileceği söylemesi kadar abes bir şeydir. İşte halkımız maalesef La İlahe İllallah'ın bu kısmında hata etmekte ve yanlışa düşmektedir. Allah bir an önce kendilerine şuur versin ve onları içerisine düşmüş oldukları bu yanlışlardan kurtarsın diye dua ediyoruz.
Ayrım 3 sonu sayfa 29.